Ayrım 12.
Bu tür bir anket, Birleşik Amerika nüfusunun çeşitli katlarından alınmış temsilci örneklere uygulanabilir. Bu anket yalnızca çürüme belirtisinin dağılımını değil, bu belirtinin toplumsal, ekonomik durum, eğitim, din ve coğrafi köken gibi başka etkenlerle olan ilişkisini de görmemizi sağlayacaktır. Burada verdiğimiz ölüm sevgisi, narsizm ve kandaşla cinsel ilişki saplantısı çözümlemesinin Freud'un kuramıyla bağlantılı olarak ortaya koyduğumuz görüş açısından bir kez daha ele alınması gerekir. Ama bu karşılaştırma burada kitabın boyutları açısından kısa tutulacaktır. Freud'un düşüncesi libido gelişmesinin evrimsel çizgisine dayanıyordu. Bu çizgide gelişme narsist eğilimden başlıyor, oral alıcı, oral saldırgan, anal sadist evrelerden geçerek erkek ve kadın cinsel organının özelliklerini yansıtan eğilimlere dek uzanıyordu. Freud'a göre akıl hastalarının en ağır biçimleri libido gelişmesinin ilk evrelerinde görülen bir saplantı ya da bu evrelere doğru gerileme nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır. Bu sıralamanın sonucu olarak anal alıcı evreye doğru gerileme, anal sadist evreye doğru gerilemeden daha ciddi bir hastalık olarak kabul ediliyordu. Bununla birlikte ben bu genel ilkenin gözlemlenebilir klinik gerçeklerle doğrulandığını görmedim. Oral alıcı eğilim kendi içinde yaşama anal eğilimden daha yakındır. Bu yüzden genel olarak anal eğilimin oral alıcı eğilime göre ciddi hastalıklara daha sık yol açtığı görülebilir. Dahası taşıdığı sadizm ve yıkıcılık öğeleri yüzünden oral saldırgan eğilimin ciddi hastalıklara yol açma olasılığı oral alıcı eğilimden daha büyüktür. Bunun sonucu olarak Freud'un çizgisinin tam tersi bir gelişim çizgisine ulaşabiliriz. Bu durumda hastalıkların en hafifi oral alıcı eğilimin doğurduğu hastalık olacaktır. Bundan sonra da oral saldırgan ve anal sadist eğilimlerinde görülen ciddi hastalıklar gelecektir. Genetik açıdan gelişme sırasının oral alıcıdan başlayarak oral saldırgan ve anal sadist eğilime doğru geliştiğini savunan Freud'un görüşünü doğru kabul edersek, Freud'un daha ilkel bir evrede saplanıp kalmanın daha ciddi bir hastalığa yol açacağı görüşünü de yadsımamız gerekir. Bununla birlikte ben bu sorunun evrimsel açıdan ilkel eğilimlerin daha ciddi hastalık belirtilerine yol açtığını savunan varsayımlarla çözülemeyeceğine inanıyorum. Benim görüşüme göre her eğilimin kendi içinde normalden en ilkel hastalıklı düzeye dek uzanan çeşitli gerileme düzeyleri vardır. Örneğin oral alıcı eğilim genel olarak olgun bir kişilik yapısıyla başka deyişle yüksek bir verimlilikte bütünleştiğinde ılımlı bir eğilim olabilir. Öte yandan bu eğilim aşırı derecede yoğun bir narsizm ve kandaşla cinsel ilişki bağları içinde birlikte yaşama saplantısıyla birleşmiş olabilir. Bu durumda oral alıcı eğilim aşırı bağımlılığı ve hastalıklı saplantıyı gösteren bir eğilim olacaktır. Aynı durum normal anal kişiliğinin ölümsever kişilikle karşılaştırılmasında da geçerlidir. Bu yüzden ben hastalığın libido gelişmesindeki çeşitli düzeyler arasında gözetilen ayrıma göre değil, her eğilimin oral alıcı, oral saldırgan ve benzeri kendi içinde belirlenebilecek gerileme düzeylerine göre saptanmasını öneriyorum. Şunu da unutmamak gerekir. Burada yalnızca Freud'un bu evreleri gösteren cinsel zevk bölgelerinden kaynaklanan eğilimleri, benimseme biçimlerini değil, benimseme biçimleriyle belli bir yakınlığı olan sevgi, yıkıcılık, sadomasojizm gibi kişisel ilişki biçimlerini düşünüyoruz. Dipnot, bakınız Erich Fromm, Kendini Savunan İnsan, sayfa 62. Böylece örneğin oral alıcı eğilimle kandaşla cinsel ilişki eğilimi arasında, anal eğilimle de yıkıcı eğilim arasında bir yakınlık vardır. Bu kitapta ben benimseme biçimlerinden çok kişisel ilişkilerle ilgili narsizm, ölüm sevgisi, kandaşla cinsel ilişki eğilimi, toplumsallaşma biçimleri eğilimlerin üzerinde duruyorum. Ne var ki bu iki eğilim arasında da bir ilişki vardır. Ölüm sevgisiyle anal eğilim arasındaki bağlantı bu kitapta oldukça ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Aynı bağlantı yaşam sevgisiyle cinsel kişilik, kandaşla cinsel ilişki saplantısıyla oral kişilik arasında da vardır. Burada anlatılan üç eğilimin her birinin çeşitli gerileme düzeylerinde ortaya çıkabileceğini gösterdim. Her eğilimin içindeki gerileme ne denli yoğun olursa bu üç eğilimin birbirleriyle bütünleşme olasılığı da o denli artar. Aşırı gerileme durumunda bu eğilimler birleşerek çürüme belirtisi diye adlandırdığım hastalığı oluşturur. Öte yandan normal olgunluk düzeyine erişmiş bir kişide de bu üç eğilim birleşebilir. Ölüm sevgisinin karşıtı yaşam sevgisi, narsizmin karşıtı sevgidir. Kandaşla cinsel ilişki saplantısıyla birlikte yaşamanın karşıtıysa bağımsızlık ve özgürlüktür. Bu üç eğilimin birleşerek oluşturduğu belirtiye büyüme belirtisi diyeceğim. Aşağıdaki şekilde bu görüş şematik olarak gösterilmiştir. Özgürlük, gerekircilik, seçenekçilik. Yıkıcılık ve şiddetin bazı deneysel sorunlarını tartıştıktan sonra artık birinci bölümde yarıda bıraktığımız bazı konulara daha iyi yaklaşabiliriz belki. Önce şu soruya dönelim. İnsan kötü müdür, iyi midir? Özgür müdür, çevre koşullarıyla mı belirlenir? Yoksa bu seçeneklerin ikisi de yanlış mıdır? İnsan bunların hiçbirisi değil midir? Yoksa insan hem iyi hem de kötü müdür? Bu soruları yanıtlayabilmek için işe başka bir sorunu tartışarak başlamak iyi olacaktır. İnsanın özünden ya da yaratılışından söz edilebilir mi? Edilebilirse bu öz ya da yaratılış nasıl tanımlanır? İnsanın özünden söz edilip edilemeyeceğini sorduğumuzda birbiriyle çatışan iki görüşle karşılaşıyoruz. Bu görüşe göre insanın özü diye bir şey yoktur. İnsan kendisine biçim veren kültür örgütlerinin ürününden başka bir şey değildir. Öte yandan bu kitapta yıkıcılığın incelenişi Freud'un ve daha birçok düşünürün benimsediği insan yaratılışı görünüşünden kaynaklanmıştır. Aslında Dellinger ruh bilim tümüyle bu önermeye dayanır. İnsanın yaratılışı için yeterli bir tanım bulma güçlüğü şu ikilemden doğar. İnsanın özünü oluşturan belli bir maddenin bulunduğunu varsayarsak, o zaman ilk ortaya çıkışından bu yana insanın hiçbir temel değişiklik geçirmediği anlamına gelen evrim dışı, tarih dışı bir görüşe sürüklenmiş olur. Böyle bir görüşü en eski atalarımız da tarihin son 4-6 bin yılı içinde ortaya çıkan uygar insan arasındaki korkunç değişiklikle bağdaştıramayız. Dipnot, bu ikilem Marx'ı epeyce uğraştırmıştı. Marx önce insanın özünden söz etmiş ama 1844'te ekonomi ve felsefe er yazmalarından sonra bu deyimi bırakmış, örneğin sakatlanmamış insan deyimini kullanmıştır ki bu insanın sakatlanabilecek bir yaratılışı olduğunu önceden kabul etmek demektir. Kapital'de 3. ciltte Marx gene insanın yaratılışı görüşünü kullanarak yabancılaşmamış emekin insan yaratılışı için en uygun ve en değerli koşullar altındaki emek olduğunu söylemiştir. Öte yandan Marx insanın kendisini tarih süreci içinde yarattığını vurgulamış, bir yerde de insanın özünün içinde yaşadığı toplumsal ilişkilerin bütününden başka bir şey olmadığını söylemiştir. Marx'ın insan yaratılışı görüşünden vazgeçmek istemediği açıktır. Ama Marx tarih dışı, evrim dışı bir görüşe boyun eğmek de istememiştir. Gerçek şudur ki Marx bu ikilemi hiçbir zaman çözememiş, bu yüzden insanın yaratılışı konusunda bir tanıma ulaşamamıştır. Bu nedenle bu konuda söyledikleri biraz bulanık ve çelişkilidir. Öte yandan evrimci bir görüş edinir, insanın sürekli değiştiğine inanırsak, insanın yaratılışı ya da özü denilen şeyin içeriği olarak ne kalacaktır geriye? Bu ikilem şu türden insan tanımlarıyla da çözülemez. İnsan siyasal bir hayvandır. Aristo. Söz verebilen hayvandır. Nietzsche. Ya da öngörü ve imgelemleriyle üretim yapan hayvandır. Marx. Bu tanımlar insanın temel niteliklerini belirtir ama insanın özünü anlatmaz. Bence bu ikilem insanın özünü belirli bir nitelik ya da maddi olarak değil, tersine insanın varoluş biçiminde yatan bir çelişki diye tanımlayarak çözümlenebilir. Dipnot, bundan sonraki birkaç sayfada anlatılan fikirler sağlıklı toplumda incelenmiştir. Bu fikirleri burada özlü bir biçimde incelemek zorundayım, yoksa bu bölümün en önemli kesimi temelsiz kalacaktır. Bu çelişki iki dizi gerçekten doğar. 1. İnsan bir hayvandır ama içgüdüsel donatımı öteki hayvanlarınkiyle karşılaştırıldığında eksik ve yetersizdir. İnsan yaşayabilmek için maddi gereksinimlerini doyuracak araçlar üretmek, dil ve gereç geliştirmek zorunda kalmıştır. 2. İnsanın da öbür hayvanlar gibi ivedi, uygulanabilir amaçlara ulaşmak için düşünme süreçleri kullanmasını sağlayan zekası vardır. Ama insanda öbür hayvanlarda bulunmayan başka bir zihinsel nitelik daha bulunmaktadır. İnsan kendisinin, geçmişinin ve ölüm demek olan geleceğinin farkındadır. Küçüklüğünün ve güçsüzlüğünün de farkındadır. Öbür insanların da başkaları, dostlar, düşmanlar ya da yabancılar olarak farkındadır. Başka her türlü yaşamın ötesindedir insan. Çünkü yeryüzünde ilk kez kendinin farkına varan yaşamdır. İnsan doğanın içindedir. Doğadaki yasaların ve rastlantıların elindedir ama doğayı aşar. Çünkü hayvanı doğanın bir parçası, doğayla aynı kılan farkında olmama durumu içinde değildir. İnsan şu korkutucu çatışmayla karşı karşıyadır. Doğanın tutsağıdır ama gene de düşüncelerinde özgürdür. Doğanın bir parçasıdır ama gene de doğanın dışına taşmıştır. Ne tam doğanın içinde ne de tam dışındadır. Kendinin farkında oluşu insanı dünyadan kopuk, yalnız, ürkek bir yabancıya dönüştürmüştür. Buradaki açıkladığım çelişki temelde insanın hem beden, hem ruh, hem melek, hem hayvan olduğunu, birbirleriyle çatışan iki dünyası bulunduğunu söyleyen klasik görüşle aynıdır. Şimdi belirtmek istediğim nokta, bu çelişkinin insanın özü olarak daha açık söylersek insanı insan yapan erdem olarak görülmesinin yetmeyeceğidir. Bu tanımın da ötesine geçerek insandaki bu çatışmanın bir çözüm beklediğini kabul etmeliyiz. Bu çatışmanın dile getiriliş biçiminden hemen bazı sorular doğmaktadır. Varoluşundan yatan bu korkuyu yenebilmek için ne yapabilir insan? Kendisini yalnızlığın işkencesinden kurtaracak, dünyada rahatlıkla yaşamasını sağlayacak, kendisine bir bütünlük duygusu getirecek huzuru bulmak için ne yapabilir? İnsanın bu sorulara vereceği yanıt, yaşamla ilgili fikirleri ve kuramlara yansısa da kuramsal bir yanıt olmamalıdır. İnsanın tüm varlığı, tüm duyguları ve etkinliğiyle verdiği bir yanıt olmalıdır. Yanıt iyi ya da kötü olabilir ama kötü bir yanıt vermek hiç yanıt vermemekten iyidir. Her yanıtın uyması gereken bir koşul vardır. Bu yanıt insanın kopmuşluk duygusunu yenmesine, bir bütünleşme, birlik, bir yere ait olma duygusu kazanmasına yardım etmelidir. İnsan olarak doğmuş olmanın getirdiği soruya insanın verebileceği pek çok yanıt vardır. Bu yanıtları burada kısaca inceleyeceğim. Bunların hiçbirinin kendi başına insanın özünü oluşturmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Özü oluşturan şey sorunun kendisi, bu soruya bir yanıt bulma gereksinmesidir. İnsanın çeşitli varoluş biçimleri özü oluşturan yanıtlar değil, bu çatışmaya verilen yanıtlardır. Kopmuşluğu aşma, bütünlüğe ulaşma yolundaki birinci arayışa ben geriletici yanıt diyeceğim. İnsan bütünleşmek, yalnızlık ve belirsizlik korkusundan kurtulmak istediğinde geldiği yere, doğaya, hayvansal yaşama ya da atalarına dönmeyi deneyebilir. Kendisini insan kılan ama gene de ona azap veren şeyden, aklından ve kendisinin farkında olma yeteneğinden kurtulmak isteyebilir. Yüzbinlerce yıl insanların salt bunu yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor. İlkel dinlerin tarihi birey söz konusu olduğu zaman da insanların ağır ruhsal bozuklukları bu çabaya tanıktır. İlkel dinlerde ve bireyin ruhsal yapısında şu ya da bu biçimde aynı ağır ruh bozukluğunu görüyoruz. Hayvansal varoluş biçimine bireyselleşme öncesi duruma dönüş, insanı insan yapan özellikten kurtulma çabası. Ama bu önermenin de bir anlamda açıklanıp belirlenmesi gerekir. Bu geriletici ilkel eğilimleri pek çok insan paylaştığında kitlelerin çılgınlığı dediğimiz durumu görürüz. Çoğunluğa yayılması bu çılgınlığı bilgelik, yalanı gerçekmiş gibi gösterebilir. Bu ortak çılgınlığa katılan birey de bütünüyle yapayalnız, kopmuş olma duygusundan kurtulur. Böylece ilerici bir toplumda duyacağı yoğun huzursuzluk duygusundan kurtulmuş olur. İnsanların çoğu için aklın ve gerçekliğin kamunun fikirlerinden öte bir şey olmadığı unutulmamalıdır. Başka insanların aklının kendi aklından farklı olmadığı durumda bile insan aklını hiçbir zaman yitirmez. İnsanın varoluşu sorununa, insan olma sorumluluğuna bulunacak ve gerici, ilkel çözümün yerine geçebilecek çözüm, ilerici çözüm, geriye giderek değil, insanın insanca güçlerinin tümünü, tüm insanlığını, kendi içinde bütünüyle geliştirmesi, yeni bir uyum kurmasıyla sağlanabilir. İlerici çözüm ilk kez köktenci bir biçimde ilkel gerici dinlerle insancı dinler arasındaki geçiş oluşturan pek çok din vardır. İnsanlık tarihinin İsa'dan önce 1500 ile İsa'dan önce 500 arasındaki o olağanüstü döneminde ortaya çıkmıştır. Bu görüş İsa'dan önce 1350 yıllarında Mısır'da İkinaton öğretisinde aynı sıralarda İbraniler'de Musa'nın öğretisinde ortaya çıkmıştır. İsa'dan önce 600 ile 500 arasında aynı fikir Çin'de Lao Tzu, Hindistan'da Buda, İran'da Zerdüşt, Yunanistan'da filozoflar, İsrail'de de peygamberler tarafından dile getirilmiştir. İnsanın ereği bütünüyle insan olma, yitirdiği uyumu yeniden kazanma isteği değişik kavramlar ve simgelerle anlatılmıştır. İkinaton'a göre bu amacın simgesi güneştir. Musa'ya göre bilinmeyen tarih tanrısıdır. Lao Tzu ise bu amaca Tao yol demiştir. Bu da aynı şeyi Nirvana ile simgelemiştir. Yunanlı düşünürler aynı fikri hareket ettirilmeyen hareket vericiyle, İranlılar Zerdüşt'le, peygamberler de Mesih'le, her şeyin sona ermesiyle anlatmaya çalışmışlardır. Bu görüşler büyük ölçüde söz konusu kültürlerin her birinden bulunan düşünme biçimlerinden, son çözümlemede de yaşayış biçimlerinden, toplumsal, ekonomik yapıdan doğmuştur. Yani amacın dile getirilişinde benimsenen özel yol, çeşitli tarihsel koşullara göre değişse de amaç temelde aynıdır. İnsanın varoluşu sorununu, yaşamın getirdiği soruya doğru yanıt vererek insanın eksiksiz insan olmasını, böylelikle de kopmuşluk korkusundan kurtulmasını önererek çözmek. Hristiyanlık ve İslamlık aynı fikri sırasıyla 500 ve 1000 yıl sonra Avrupa ve Akdeniz ülkelerine getirdiğinde dünyanın büyük bir kesimi bu yeni bildiriyi çoktan öğrenmiş bulunuyordu. Ne var ki insanlar bildiriyi alır almaz yanlış yorumlamaya başladılar. Kendileri eksiksiz insan olmaya çalışacaklarına, Tanrı'yı ve öğrettikleri yeni amacın belirtileri olarak putlaştırmaya, böylece kendi deneyimlerinin getireceği gerçeklik yerine bir resim ya da bir sözcük koymaya başladılar. Bir yandan da hiç durmadan o gerçek amaca dönmeye çalışıyorlardı. Böylesi amaçlar kendilerini din içindeki mezhep ayrılıklarında, yeni felsefe akımlarında ve siyasal ideolojilerde göstermeye başladı. Bütün bu yeni dinlerin ve akımların düşünsel görüşleri birbirinden ayrı olsa da hepsinde ortak olan insanın temel seçeneğiydi. İnsan iki seçenekle karşı karşıyaydı. Gerilemek ya da ilerlemek. İnsan ya geriye dönerek çok ilkel, acınası bir çözüme başvuracaktı ya da insanlığa doğru ilerleyip onu geliştirecekti. Bu seçeneklerin formülleri çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar. Işıkla karanlık arasındaki seçme, İran, kutsama ve lanetleme, yaşam ve ölüm arasındaki seçme, Tevrat ya da toplumculukla barbarlık arasında toplumculuğun oluşturup formülleştirildiği seçenek gibi. Aynı seçme bize yalnızca çeşitli insancı dinlerde sunulmakla kalmamakta, akıl sağlığıyla akıl hastalığı arasındaki temel farkı da oluşturmaktadır. Sağlıklı insan tanımımız belli bir kültürdeki genel kafa yapısına göre değişir. Teton vahşilerine göre sağlıklı insan vahşi bir hayvan gibi davranabilen kişiydi. Böyle bir kişi bugün psikozlu bir hasta sayılacaktır. Zihinsel deneyimlerin bütün ilkel türleri ölüm sevgisi, aşırı narsizm, kandaşa cinsel ilişki bağlarıyla birlikte yaşama bugün ciddi ruh hastalıkları olarak görülmektedir. Oysa ilkel kültürdeki eski insanları ortak ilkel dürtüleri birleştirip bütünleştirdiğinden bunların hepsi şu ya da bu biçimde normal, giderek ideal kabul ediliyordu. Bu ilkel dürtüler daha az yoğun olduklarında karşıt güçler tarafından bastırılır. Bu baskının sonucunda da nevroz doğar. Gerici ve ilerici kültürlerdeki ilkel tutumlar arasındaki temel ayrım sırasıyla şöyledir. Eski bir kültürde ilkel yaklaşım içindeki insan kendini kopmuş değil, tersine ortak kamuoyuyla desteklenmiş görür. ilerici bir kültürde ise aynı insanın durumu bunun tam tersidir. Gerçek şudur ki bugün içinde yaşadığımız ilerici kültürde bile toplumun üyelerinin büyük çoğunluğu oldukça güçlü ilkel eğilimler taşımaktadırlar. Ama bu eğilimler yaşamın normal akışı içinde bastırılır ve ancak savaş gibi özel koşullar altında ortaya çıkar. Burada durup bütün bu görüşmelerin başlangıçta ortaya koyduğumuz sorular açısından bize neler getirdiğine baktığımızda her şeyden önce şu sonuca varırız. İnsanın yaratılışı ya da özü, iyiliği ya da kötülüğü özel bir maddeden oluşmaz. Tersine insan varoluşunun her koşulunda bulunan bir çelişkiden doğar. Bu çelişki de kendi içinde bir çözüm gerektirir. Temelde yalnızca ilerici ve gerici çözümler vardır. İnsanda bazen doğuştan gelen bir ilerleme dürtüsüymüş gibi görünen şey, yeni bir çözüm aramanın getirdiği devingenlikten başka bir şey değildir. Ulaştığı bu düzeyde insanı yeni çözümler bulma görevine iten yeni çelişkiler ortaya çıkar. Bu süreç son amaç olan eksiksiz insan olma, dünyayla tam bir uyum içinde yaşama durumuna gelinceye dek sürer gider. İnsanın açgözlülükten, çatışmalardan bütünüyle kurtulacağı o son tam uyanma amacına Budizm öğretisi ulaşıp ulaşmaması ya da ancak ölümden sonra ulaşabileceği Hristiyan öğretisi bizi burada ilgilendirmez. Önemli olan tüm insancı dinlerde ve felsefe öğretilerinde yeni amacın aynı oluşudur. İnsan bu amaca gittikçe daha çok yaklaşabilme inancıyla yaşar. Öte yandan çözümler gerici yolda aranırsa insanlık delilikle aynı şey demek olan bütün insanlıktan çıkma yoluna sapacaktır. İnsanın özü iyilik ya da kötülükten, sevgi ya da nefretten değil de çelişkilerden oluşuyorsa bu çelişkiler yeni çözümler gerektiriyor, bu çözümler de gene yeni çelişkilere yol açıyorsa o zaman insan bu ikilemi ya gerileyici ya da ilerleyici bir tutumla çözebilir. Yakın çağ tarihi bize bunun pek çok örneğini göstermiştir. Paralarını toplumdaki yerlerini yitirmiş, özellikle orta sınıftan milyonlarca Alman Hitler'in önderliği altında Teuton atalarının vahşileşme kültüne dönmüştür. Aynı şey Stalin yönetiminde Rusların, Nanking'in ırzına geçmeleri sırasında Japonların, Amerika'nın güneyindeki zencileri linç eden insan sürülerinin de başına gelmiştir. Çoğunluk için bu ilkel deneye başvurma yolu her zaman geçerli bir olasılıktır. İlkellik her zaman ortaya dökülebilir. Ne var ki bu ortaya dökülüşün iki yol arasında ayrım gözetmek gerekir. Bunlardan birisi eski dürtülerin güçlerinden hiçbir şey yitirmediği ama belli bir uygarlığın kültür düzenine ters düştüğü için bastırılan ilkel dürtülerdir. Böyle bir durumda savaş, doğal yıkımlar, toplumsal çözülme gibi özel koşullar kanalların açılmasını kolaylaştırarak bastırılan ilkel dürtülerin fışkırmasına neden olur. Öteki olasılıksa bireyin ya da bir topluluk üyelerinin gelişmesinde ilerici evreye ulaşıldığı, bu evrenin yerine oturduğu durumdur. Bu durumda yukarıda söz edilen türden sarsıcı olaylar ilkel dürtülere geri dönüşü pek kolay sağlayamaz. Çünkü bunlar bastırılmaktan çok yerlerine başka bir şey getirilerek ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda bile ilkellik bütünüyle yok olmuş değildir. İnsanın toplama kamplarında uzun süre tutsak edilmesi ya da bedende belli kimyasal değişimlerin yer alması gibi olağanüstü koşullarda o kişinin ruhsal düzeni tümüyle bozulabilir ve ilkel dürtüler yenilenmiş bir güçle dışarıya fışkırabilir. Elbette bu iki aşırı uç, bir yanda ilkel bastırılmış dürtüler, öte yanda da bunların yerini alan ilerici güçler arasında sayısız yoğunluk dereceleri vardır. Bunların oranlanışı her insanda ayrı ayrı olacak, ilkel durumun farkında olmanın derecesine göre bastırmanın derecesi değişecektir. Bastırmalarla değil de ilerici tutumlarını geliştirerek ilkel yanlarını öylesine yok etmiş insanlar vardır ki, bunlar o ilkel duruma dönebilme yetilerini yitirmişlerdir artık. Aynı biçimde bazı kimseler de gelişerek ilerici duruma gelme konusunda tüm olanakları öylesine tüketmişlerdir ki, bunlar da seçme özgürlüklerini, bu durumda ilerleme seçeneklerini bütünüyle yitirmişlerdir.